Ayrım 30, sayfa 245. Atatürk çiftlik gelirlerini hiçbir zaman kendi geliri olarak görmemiştir. Yoktan var ettiği işletmelerin işletilmesiyle, geliştirilmesiyle sahibi gibi yakından ilgilenmiş, çalışmış, ancak işletmelerin geliri söz konusu olduğunda sıradan bir yurttaş gibi davranmıştır. Gelirini sahiplenmemiştir. Kendi geliri gibi görmemiştir. 1927 yılına kadar işletme gelirlerini tamamen işletmenin bünyesinde kullandırmış, 1927-1937 döneminde CHP'ye bırakmış, sonrasında tüm varlığıyla birlikte hazineye, millete bağışlamıştır. Ben kurdum, benim dememiştir. Bir kilo elmasını dahi bedava yememiştir. Hediye veya örnek gönderilenlerin bile parasını ödetmiştir. Bunda aşırı duyarlılık göstermiştir. Bu duyarlı davranışı da gösteriyor ki, işletmelerini kendi malı gibi görmüyor, milletin malı olarak kabul ediyor ve işletmeleri tam verimle çalışır hale getirdikten sonra da asıl sahibi olarak kabul ettiği milletine bırakıyor. O sadece milletine tarım ve sanayi işletmesi kazandırmış oluyor. Neyle? Kendi gayreti ve çalışmasıyla. Çalışmasının karşılığını bile almayı düşünmüyor. Böyle bir uygulama üzerine yardım parasıyla mal edildi, parayı zimmetine geçirdi şeklinde Atatürk'ü suçlamak büyük haksızlıktır. İyilik bilmemektir, gerçeği görmemektir. En basit ifadesiyle kasıtlı olmaktır. Atatürk'ün bu çiftlikleri hiçbir zaman kendi şahsi malı, gelirlerini kendi geliri olarak görmediğinin üç önemli kanıtı vardır. 1. 1925'te kurduğu bu çiftlikleri çok değil, sadece 2 yıl sonra 1927'den itibaren fiilen CHP'ye bırakması, Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi bunları hiçbir zaman kendi kazancı ve müktesep hakkı saymadı. Nitekim daha ilk parti kongresinde hareketlerinin hesabını verip Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiği günlerde 19 Ekim 1927'de bu mülkleri kendisinin ve kendi mücadelelerinin bir devamcısı olacağını düşündüğü Cumhuriyet Halk Fırkası'na bağışladı. 2. 1933'te 2307 sayılı özel bir kanun çıkartarak medeni kanun gereği akrabalarına bırakması gereken mahfuz hisse de dahil tüm mallarını hazineye bağışlamaya karar vermesi. Yani çiftliklerin mirasçılarına geçmesini önlemek için özel kanun çıkarttırması. Ve 11 Haziran 1937 tarihinde de çiftliklerini üzerindeki tüm taşınır taşınmaz mallarla birlikte hazineye bağışlaması. 3. Çiftliklerin gelirlerini, hatta çiftliklerin ürünlerini asla şahsi malı olarak görüp kullanmaması. İsmet Görgülü'nün dediği gibi, çiftlik ürünlerini kendisi dahi parasıyla satın almış, bunların gelirlerini kendi gelirleri içine hiç katmamıştır. Çiftliklerden elde ettiği gelirleri de hiçbir şahsi harcama yapmadığı İş Bankası 2 numaralı hesapta değerlendirmesi. 2. Abdülhamit'in çiftlikleri. Atatürk'ün parasını vererek satın alıp kurduğu, geliştirip ülke yararına kullanarak milletine bağışladığı çiftliklerini dillerine dolayan Atatürk düşmanlarının çok sevdikleri 2. Abdülhamit'in gayrimeşru çiftliklerinden söz etmemeleri çok normaldir. Vasfi Şen Sözen, Osmanoğullarının Varlıkları ve 2. Abdülhamit'in Emlaki adlı bilimsel çalışmasında 2. Abdülhamit'in dudak uçuklatan mal varlığının bir parçası durumundaki özel çiftliklerini de anlatmıştır. 2. Abdülhamit, Hazine-i Hassa Müdürü yaptığı Agop Paşa eliyle bir taraftan daha önce Mali Hazinesine verilmiş olan Emlak-ı Humayun'u padişahın malı durumundaki Hazine-i Hassa idaresine geri almış, diğer taraftan da savaş nedeniyle sahipsiz kalmış topraklara ve halkın elindeki çiftliklere gayrimeşru yollarla el koyarak Karun kadar zenginleşmiştir. Şen Sözen'den okuyalım. Mahlul topraklar, sahipsiz kalmış yerler, imar ve ihyaya müsait arazi, işletilecek madenler, liman ve rıhtım resimleri, gemi işletme imtiyazları gibi daha birçok gelir kaynakları titiz bir kıskançlıkla hep padişah hazinesine mal edildi. Edinilme yolları devrin zihniyet ve ahlakını göstermek bakımından ibretle üzerinde durulmaya değer hallerdir. Bir taraftan vilayetlerde bir kısım yüksek memurlar sarayın teveccühünü kazanmak, rütbe ve nişan gibi taltifata nail olmak için mahluller haber vererek arz-ı ubudiyet ediyorlar. Öte yandan Hazine-i Hassa İdaresi de vilayetlere bu iş için memurlar çıkararak geniş ve verimli yerler tespit ettiriyordu. Elverişli topraklar saraya arz olunarak çıkarılan iradelerle hemen emlak-ı hümayuna ihlak olunuyordu. Bu yoldaki çalışmalarla kurulan çiftliklerin sayısı 150'ye varmıştı. Edinilen toprakların çoğu bedelsiz olmakla beraber bazısı için meşru iş yapılıyormuş hissi verilmek üzere maliye hazinesi adına bedel tayin edilmiştir. Bu şekilde açık yolsuzluklarla toprak edinen 2. Abdülhamit, bu yetmemiş kardeşi 5. Murat'ın emlakini de zapt ederek yönetimini Hazine-i Hassa'ya vermiştir. 2. Abdülhamit, 5. Murat'ın menkul eşyasıyla mücevherlerine de el koymuş, ancak 5. Murat'ın borçlarını ödememiştir. Dönemin şairlerinden biri, 2. Abdülhamit'in icraatlarını sayarken Mithat Paşa'nın Taif'te öldürülmesini, 5. Murad'ın Çırağan Sarayı'nda hapsedilmesini, genç Türklerin lideri Ahmet Rıza'nın yurt dışında yaşamak zorunda kalmasını anlattıktan sonra 2. Abdülhamit'in arazilerinden, çiftliklerinden, zenginliğinden şöyle söz etmiştir. Maliyeden de zengin oldu bugün Akar'ın. Şair Eşref de 2. Abdülhamid'in halktan zorla zapt ettiği çiftliklerine gönderme yapmıştır. Cihanda padişahım hayret efzadır fütuhatın, ahalinin elinden zapt olunmuş çiftlikatın var. Ne mutlu memleket gittikçe artar feyzu lütfunla, memalikte senin milyon kadar müstemlekatın var. 2. Abdülhamid'in çiftlik yolsuzları silsilesi şöyle işletilmiştir. 1. Abdülhamit'in el koyduğu çiftliklerde çiftçilik yapanlar nüfusa yazılmaya zorlanmamıştır. Nüfusa yazılmadıkları için de yıllarca askerlik yapmaktan kurtulmuşlardır. 2. Abdülhamit'in el koyduğu çiftliklerden alınan vergiler hem azaltılmış hem de bu vergiler devlet hazinesine değil doğrudan padişahın hazinesine gitmiştir. Örneğin çiftçiden alınan aşar vergisi normalde devlet hazinesine kaldığı halde bu çiftliklerden alınan aşar vergisi padişahın hazine-i hassasına mal edilmiştir. 3. Abdülhamit'in el koyduğu çiftliklerden posta ve telgraf ücreti alınmamıştır. 4. Çiftliklerini, topraklarını hazine-i hassaya vermek istemeyenler üzerinde büyük baskılar kurulmuş, çiftliklerin bulunduğu köyler tahrip edilmiş, tarlalara zarar verilmiştir. 5. Hem kendilerine sunulan olanaklardan yararlanmak, hem de baskıdan kurtulmak isteyenler, kendi topraklarının da emlak-ı şahane sınırları içine alınmasını istemişler. Böylece 2. Abdülhamit'in çiftliklerinin sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Sonuçta 2. Abdülhamit ele geçirdiği çiftlikler ve sahip olduğu emlakla adeta kendi derebeyliğini kurmuştur. Emlak-ı Hümayun'un her türlü rüsum ve tekaliften müstesna olması keyfiyeti geniş bir tefsire tabi tutulmak suretiyle Abdülhamit memleket içinde kendine mahsus olarak bir nevi feodalite usulünü tesis etmiş bulunuyordu. Vasfi Şenözen, 2. Abdülhamit'in değişik kurnazlıklarla halkın çiftliklerini ele geçirmesini, hukuk tarihimizin affedemeyeceği bir kanun bozgunculuğu olarak adlandırmıştır. Bu kanun dışı hareket tarzı o kadar ileri götürülmüştür ki, ellerinde zaten tapu senetleri bulunan çiftlik sahasındaki köylüler, bu senetlerini Hazine-i Hassa senediyle değiştirmeye zorlanmış ve yurt içinde uyrukluk değiştirme gibi bir zavallılık içine köylü buna da katlanmıştır. Abdülhamit'in Emlak-ı Humayun İdaresi'nin son yıllardaki geliri 1,5 milyon altın liradır. Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim adlı eserinde 2. Abdülhamit'in sadece halktan gasp ettiği çiftlikleri değil, tüm ülkeyi kendi has çiftliği olarak gördüğünü belirtmiştir. 2. Abdülhamit'in Osmanlı'nın dört bir yanına dağılmış çiftliklerinin sayısı son zamanlarda 150'ye yaklaşmıştır. Atatürk'ün üstelik tamamen devlet malı mantığıyla satın alıp, geliştirip milletine bağışladığı 3-5 çiftliği dillerine dolayanların, 2. Abdülhamit'in halktan gasp ettiği 150'ye yakın çiftliklerinden hiç söz ettiklerini duydunuz mu? İş Bankası'nın kuruluşu. Kapitülasyonları kaldıran, duyunu umumiyeye son veren yeni Türkiye'nin üretebilmesi, dış borç almadan kalkınabilmesi için ekili tarlalarla bacası tüten fabrikalara, bozkıra ışık saçan okullara ve tabii ki büyük sermayeli milli bankalara ihtiyacı vardır. Osmanlı'dan kalan bankaların çoğu yabancıların elindedir. Osmanlı Bankası'nın bile adı dışında neredeyse her şey yabancıdır. Osmanlı'dan kalan Ziraat Bankası yetersizdir. Onun da yeniden yapılandırılıp özellikle çiftçiye düşük faizli kredi verecek bir hale getirilmesi gerekecektir. Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiği günlerde kafasındaki karma ekonomiye uygun bir milli banka kurmak düşüncesindedir. Devletin yapamadığını millet, milletin yapamadığını devlet yaparken gereken parayı sağlayacak yeni Türkiye'ye yaraşır güçlü bir bankadır kurmak istediği. İş Bankası işte bu düşüncelerle kurulmuştur. İş Bankası'nın kuruluşuna Atatürk'ün nasıl karar verdiğini Hasan Rıza Soyak'tan okuyalım. Atatürk bu Hindistan'dan gelen paranın memleket hesabına en hayırlı, en faydalı şekilde nasıl ve nerede kullanılabileceğini düşünüyordu. Bu sırada kendisine bir milli bankanın kurulmasından bahsedilmişti. Binaenaleyh derhal kararını verdi, elindeki paranın 250 bin lirasını temel sermaye olarak bu işe tahsis etti ve ayrıca toplanan sermayenin katılmasıyla şimdiki büyük ve itibarlı mali müessesemiz Türkiye İş Bankası vücut buldu. Atatürk İş Bankası'nı 26 Ağustos 1924'te kurmuştur. Banka 1 milyon sermaye ile kurulmuştur. Bu paranın dörtte birini yani 250 bin lirayı Atatürk ödemiş, ödenmemiş sermayenin 750 bin lirası ise taahhüt edilmiştir. Bankanın bu 1 milyon liralık sermayesi her biri 10 lira değerinde 100 bin hisseye ayrılmıştır. Atatürk, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne imar ve iskan vekilliği yapmış iktisat vekili Celal Bayar'ı getirmiştir. 47 ortak tarafından kurulan İş Bankası'nın en büyük ortağı Atatürk'tür. İlk yönetim kuruluna özellikle Atatürk'e yakın isimler seçilmiştir. Bunlar eski yaveri ve Bozak milletvekili Salih Bozok, Trablusgarp'tan biri arkadaşı Rize milletvekili Fuat Bulca, Bilecik milletvekili Dr. Fikret Onuralp, Siirt milletvekili Mahmut Soydan, Gaziantep milletvekili Kılıç Ali, Osmaniye milletvekili İhsan Eryavuz, İzmir milletvekili Rahmi Köken, Sivas milletvekili Rasim Başaray'la Ankara milletvekili Şakir Kınacı'dır. İş Bankası'nın yönetim kurulu Atatürk'ün ölümüne kadar bir iki isim değişse de hep Atatürk'e yakın isimlerden oluşmuştur. Osmanlı döneminde nice yolsuzluklara, rüşvetlere, adam kayırmalara, suistimallere tanık olan Atatürk, bankanın yönetim kurulunu tanıyıp güvendiği kişilerden oluşturmaya özen göstermiştir. Türkiye İş Bankası'nın sermayesi 1926'da 2 milyon liraya, 1927'de İtibar-ı Milli Bankası'nın İş Bankası'na katılmasıyla 4 milyon liraya yükselmiştir. İş Bankası 1930'da 10'ar liralık 100 bin adet hisse senedi çıkarmıştır. Böylece sermayesi 5 milyon lira olmuştur. Türkiye İş Bankası'nın kârı yıllar içinde artmıştır. İş Bankası 1937 yılında ortalama 750 bin lira kar etmiştir. Atatürk, Hindistan'dan gelen paradan kalan 75 bin liraya da İş Bankası'ndan ve Maden Anonim Şirketi'nden hisse senetleri satın almıştır. Ayrıca çiftliklerden gelen gelirlerini de İş Bankası'nda değerlendirmiştir. Mısır Hedivi Abbas Hilmi Paşa'nın CHP'ye bağışladığı 900 bin lirayı da İş Bankası'na yatırmıştır. Atatürk bu paralardan tek kuruş şahsi harcama yapmamıştır. İş Bankası 2 numaralı hesaptaki bu paraları ölmeden önce CHP'nin denetiminde TTK ve TDK'ya bırakmıştır. Burada Atatürk'ün Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı'nda kullanılsın diye gönderdiği parayla İslam'ın yasakladığı faiz veren bir banka kurması doğru değildir diye dinsel, duygusal bir eleştiri yapılabilir. Ancak Atatürk için Türk milletinin gerçek kurtuluşu sadece cephede düşmanın yenilmesiyle sağlanmış değildir. Atatürk, Türk milletinin gerçek kurtuluşunun ilim ve iktisat zaferiyle gerçekleşeceğini düşünmüştür. Hindistan'dan gelen para madem ki Türk milletinin kurtuluşu için Atatürk'ün şahsına gönderilmiştir. Atatürk bu parayı Türk milletinin kurtuluşu yolunda harcadığı sürece ortada hem yasal olarak hem de etik olarak hiçbir sorun yoktur. Soru şudur. İş Bankası'nın kurulması Türk milletinin kurtuluşu yolunda bir adım mıdır? En azından niyet olarak kesinlikle öyledir. Ayrıca İş Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasındaki rolü de yabana atılamaz. Faiz meselesine gelince, Müslüman Osmanlı Devleti yüzyıllarca kapitülasyonlar, dış borçlar altında, kapitalist, emperyalist batılı ülkelerce borç faiz kısır döngüsünde iliklerine kadar sömürülmüştür. Osmanlı'yı borçlandıran batılı kapitalist ülkeler Osmanlı'ya çok yüksek faizle borç vermişlerdir. Sonunda Osmanlı bu borçların faizlerini bile ödeyemez hale gelince iflas etmiştir. Alacaklı olan batılı ülkeler 1881'de Duyun-u Umumiye'yi kurup Osmanlı'nın gelirlerine el koyarak alacaklarını faizleriyle bu gelirlerden tahsil etmeye başlamışlardır. Osmanlı'nın tüm gelirleri, kaynakları ve yatırımları yabancıların kontrolünde olduğu için Osmanlı'da milli sermaye gelişmemiştir. İşte Atatürk, doğmamış nesillerin bile borçlu olduğu tüm gelirlerine el konulmuş, üretemeyen, sanayileşememiş Osmanlı'nın bu bağımlı ekonomisine son vermek için önce kapitülasyonları kaldırmış, sonra millileştirme ve devletçilik politikalarıyla milli ekonominin kurulmasını sağlamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 253.